Ayrım 15.
İhtiyar kadın birden öfkelenmiş gibi taşan bir sesle, "Oğlumu berbat eden işte o yüksek şiirler değil mi? Bir yıl önce tımarhaneye girdiğini duymadınız mı? Söyletmeyiniz beni." "Duyduk. Fakat şifa bularak çıkalı 6 ay olduğunu da biliyoruz. Öyle ama 1,5 ay önce yine oynattı. Ya o gazetelerde, dergilerde okuduğumuz 3 gün önceki sublim, dipnot, yüce, şiirleri kim yazıyor?" "Benim deli oğlum yazıyor. Hayretler içindeyim beyefendi. Bu hasta kafadan doğan saçmaların bozukluğunu kimse fark etmeden ne gönderse pöhpöhlerle basıyorlar, okuyorlar. İhtiyar şairin biri bana, şimdiki şiirlerde akıllı sözüyle derininkini fark etmek güçleşti dedi. Oğlumun aklı üzerine kah gelir kah gider. Bakarsınız düzgün konuşur, bakarsınız sapıtır." Vedat gözlerinde beliren küçük bir heyecanda yutkundu. Anılmış deli bir şairle konuşmak sansasyonel bir şey olacaktı. Şeytanlık dolu kafasını alt üst edercesine karıştırarak kandırıcı sözler arıyordu. Sonunda, "Hanımefendimiz, hiç merak etmeyiniz," dedi. "Oğlunuzun bu hali delilik değil, bilincinin yükseldiği son yücelik tepesidir." "Bu da ne demek kuzum?" "Kerem buyurunuz, tımarhane yaratılışları en müstesna fikir dahilerinin mabetleri gibidir. Oraya girip çıktıktan sonra büsbütün tanrısallaşırlar. Fransa'da Auguste Comte, Baudelaire, Maupassant, daha birçokları bu tekkenin zikircisi, misafiri, çilekeşi olmuşlardır. Almanya'da Nietzsche, İtalya'da Tassi." Kadın büyük bir şaşkınlık süzgünlüğüyle, "Taş olsun, bardak, kase, maşrapa olsun, aman Allah'ım deli olmasın. Çekilir dert değil. Oğlum işte bu saydığınız delilerin eserlerini okuya okuya, onlara benzemeyi özene özene kaçırdı da böyle oldu." Bu sırada köşkün bahçeye inen dış merdiveninde gür bir insan sesinin havaya saçtığı tuhaf bir makam işitildi. Bu acayip bestenin sözleri şuydu. "Ufuktaki kızıl fenerler yanar söner yanar söner. Gündüz alev gece ejder. Bütün ömürleri yerler yerler yerler doymaz devler." Yaşlı kadın ufak bir çığlık kopararak, "Ah işte geliyor," dedi. Gerçekten Şemsettin Kutbi sırtında topuklara kadar bol bir rötşambırı, çıplak ayaklarında sürüklenen kocaman şıpıdıklar, kehribar bir beniz, üzerinde tımarsız bir bahçe gibi alabildiğine boy salmış karma karışık saç sakal. Gözleri akıllılara görünen şeylerin daha ötesinde gizlilikler seçer gibi dalgınlıkta salına salına geliyordu. Bahçeye indi, çevresine bakına bakına, "Buraları da hiç sulayıp süpürmüyorlar, bari ben biraz serpiştireyim," dedi. Gezine gezine serpiştirdi, sonra gözü birdenbire yabancıya takıldı. Bir boksörün kıpıksız bakışlarıyla ağır ağır karşısındakini ilerleyişi gibi Vedat'a doğru yürümeye başladı. Saldıracak mıydı? Anketçi çekinir gibi bir davranış alırken yaşlı kadın, "Korkmayınız, bir şey yapmaz," dedi. Deli yaklaştı, boynunu çarpıttı. Bilinçsizliğinin yüzünde çizdiği yayık bir gülümsemeyle gözlerini misafirin göz bebeklerine dikerek, "Tanıdım, tanıdım. Çomakoğlu İshak değil misin?" "Ta kendisi. Bu gece seni rüyamda görmüştüm. Geleceğini biliyordum. İşte ben kapağı şehirden buraya attım. Şapkalarının, kasketlerinin altına beyaz iç takkesi giyenlerden, her giyirdikçe Allahu Ekber diyenlerden buraya kaçtım. Peki yetmişsiniz." Sıcak bir karşılama yüzü gösterilmeyen Vedat'a tarih bu konuşmanın kapısını açmıştı. Kütükleşmiş yaşlı bir dut ağacının altındaki masanın çevresine dizilmiş sandalyelere doğru yürüdüler. Şair, anası, anketçi karşı karşıya bir sohbet masası kurdular. Hırçın Fino iskemlenin altında dolaşıyor, ısınamadığı yabancıyı arada bir küçük hırıltıyla dişlerini gösteriyordu. Deli şair dostça bir bakışla Vedat'ı süzdükten sonra, "Seni çok göreceğim geldi. Arif Bey merhumla kıl burnunda anzarot çekiyor musunuz?" Anketçi yarısını yuttuğu bir gülümsemeyle, "Ara sıra. Daha ne yapıyorsunuz? Şöyle böyle. Siz ne yapıyorsunuz?" Deli gümbürtülü bir kahkaha kopardıktan sonra, "Duymadın mı? Bana deli diyorlar." Kadın hemen cevabı atıldı. "Kim diyor onu? Halt etmişler." Şair, "Aklındandır zoru. Deliden kendini koru." İkinci bir kahkahadan sonra, "Anne öyle söyleme. Ben deliliğimle övünürüm. Delilik akıl emniyet subabı patladıktan sonra fayrap etmiş bir dehanın niteliğidir. Akıllı adam düşünür, deli düşünmez. Dehasının dikine gider. İnce düşünme insanı çok şeyi yapmadan alıkor." Anketçi cebinden bir deste kağıtla kurşun kalemini çıkardı. Söylenenleri bir istenograf hızıyla yazmaya başladı. Şair, "Çomakoğlu ne yapıyorsun?" Vedat, "Saçtıklarınız deha incilerini kaybolmaktan kurtarıyorum." Şair, "Yaz. Kayıptan kulağıma gelen ultraviyole sırları kaydet. Akılla deliliğin güreşi, anlıyor musun? Bütün dünyayı kaplamış olan ahmaklığa aklın her zaman yenildiği hakkında bir kitap yazıyorum. Başlangıcını söyleyeyim de dikkatle dinle. Akıllı yapıtlarla bu deliği bir karşılaştır. Aklın delmeye uğraştığı karanlıkları delinin keskin zekası çoktan yırtmıştır. Sözüm ona, aklı başındalardan her kişi ötekilerden daha akıllı olduğunu ileri sürmektedir. Aklı aralarında bir türlü paylaşamazlar. Eleştiriler, polemikler, gürültüler, kavgalar hep bu bombadan patlar. Fakat biz deliliği şeref bildiğimiz halde iki delinin ben senden daha deliyim diye mesele çıkardı hiç işitilmiş midir? Eserim için Nobel ödülü umarım. Aklım yükseldikçe vücudum yıpranıyor. Akıllılar arasında sesim falso çıkmaya başladı. Akıllılar delilerden ne kadar sıkılırlarsa deliler de akıllılardan o kadar sıkılırlar. Daha dün sinirlerimi bir mütehassısı akort ettirdim. Biz insanlar her gün her saati aynı insan değiliz. Lodos'ta, Poyraz'da, Gündoğusunda, Yıldız'da, Meltem'de hep başka başka adam oluruz. Sinirlerimizin düzeni bozulur. Doktor parmağıyla çekişledikten sonra önümü arkamı dinledi. Besbelli gevrek miyim, kabak mı, hışır mı anlamak istiyordu. Sessizce yüzünü buruşturdu, söyleyeceklerini yuttu. Afiyet olsun. Meğerse köhne bir piyano gibi tellerim gevşemiş, çivilerim aşınmış, akort, öğüt tutmaz bir duruma gelmişim. Bu ahengi bozuk kafamla artık akıllılar arasında yaşayamıyorum. Bitmişim, harap olmuşum. Boğaz içindeki sultan yalılarına dönmüşüm. Temellerim kaymış, kaplamalarım açılmış, saçaklarım sarkmış, su yollarım bozulmuş, musluklarım tutmaz olmuş. Bu gürültülü haşır neşir dünyasında topal bacakla, çolak elle, kör gözle, sağır kulakla yaşanır ama genel ahenkten aykırı makam çağırana hapishaneyle tımarhaneden başka sığınak yoktur. Beşer, dipnot, insanoğlu, ahengi çabuk bozulan bir çeşit canlı sazdır. Türlü makam tutturur. Toplu halinde curcuna çalar, kızınca ıslıkçıdır. Bu sazın fabrikatörü Allah'tır. Yaratılışında iddia olunan olgunluğa karşın bütün yaptıklarında aynı özen görülmez. İşte ben bu yaradanın bozuk yapılarından birisiyim. Bütün tımarhanelerdeki benzerlerim de hep bu fabrikanın yüce markasını taşırlar. Yoksa deli yapımında tek sanatçı o. Yaradandan başka benim gibi mükemmel bir deliyi kim yaratabilirdi? Anana, babana, bütün aileme darılabilirsin. Fakat tabiata gücenemezsin. O seni akıllı, budala, uzun, kısa, şişman, sıska beğendiği çapta yaratır. Deli bütün akıllıca şeylerle zıtlaşmak hakkına sahip ayrıcalıklı bir kişidir. Tımarhanenin gömleğini, takkesini, terliğini giydikten sonra ahmak insanlığın dünyalık, ahiretlik, geleneksel bütün sorumluluklarından soyunmuş özgür bir insan olursun. Bu sade elbise seni dünyanın akıllılara göre olan törelerinden, düzenlerinden, ikiyüzlülüklerinden, cezalarından kurtarır. Kanun demir parmaklıklı taş pencerenin önüne kadar gelir, seni dinler, homurdanır, geri döner. Çünkü sen onun yüzüne hiçbir kılının söylemeye cesaret edemeyeceği sitemleri haykırabilirsin. Çünkü sen ondan ve her şeyden kuvvetli ve mantıklısın. Çünkü sen insan budalalığından doğma istibdadın akıllıları kayıt altına almak için icat ettiği bütün zincirleri, kelepçeleri kırmış, akıllıca denen bütün tuhaflıkların üstüne çıkmış bir divanesin. Hiçbir bağın yoktur. Günah işlemişlere karşı ateş püsküren dinler bile seni cehenneme sokabilmekten acizdirler. Sen ki cihanda özgür, bağımsız, mutlu ve yücesin. Yalnız kullara değil, Allah'a bile itaate bağlı değilsin. Hey insan, zavallı insan! Her şeyi bilmeye can atıp da daha kendini bilmeyen insan sen misin? Ananı bağırta bağırta dünyaya geldin. Bu geniş alemin kapısı o kadar dar ki, manda, öküz, köpek nasıl doğuruyorsa sen de tıpkı öyle doğdun. Aşk yarışmasında insan boğalarla yarışabilir. Üçüzlü, dördüzlü, beşizli yavrulamalarıyla maltız, dipnot, malta, keçilerini utandıran kadınlar yok mu? Dişilerimiz kah buzağı, kah kurbağa, kah köstebek doğurmuyorlar mı? Bu cinsiyet dışı kuşkulu doğumlar zihinleri ne acı kuşku alanlarına çekip götürüyorlar. Çevrene bakınarak büyüdün. Bir lokma ekmeğe 100 ağız açıldığını gördün. Bol bulamatlık bir geçim dünyasına doğmadığını anladın. Rabbimiz bizi dünyaya getirir fakat davetlilerini aç bırakmaktan hiç çekinmez. Hayat gübrelikteki sık otlar gibi fışkırıyor, birbirimizi yiyoruz. Avrupa kopacak kıyametin arifesinde. Yer yer savaş, ayaklanma, ateş, ölüm. Zehirli bombalar insan fazlasını temizleyecekler. Hazırlık gırla gidiyor. İşte açlığa karşı bulunan çare. Zehirlenmemek için burnuna taktığın hortumla bir kere aynaya bak. Uygarlığın seni ne biçime soktuğunu gör. Neredesin Azrail aleyhisselam? Rabbin kurduğu çürük binaları yıkan mübarek melek neredesin? Yetiş, görevini yap. Uygarlıkları, ölüm aletleri icat etmek sıkıntısından kurtar. Durmadan işleyen bu çenenin, bu garip şeyleri yumurtlayan hasta beynin yorgunluğuyla şairin kehribar rengi daha sararmış, ağzı köpürmeye başlamıştı. Zavallı ana acı bir şefkatle yalvararak, ''Oğulcuğum, yüreğin tükendi, sus artık. Deliliğin binbir faziletini anladık. Nerede varsa Rabbim şifalar versin. Seni de tez zamanda kurtarsın.'' Sevinçli bir özenle kağıtları dolduran anketçi, ''Valide hanımefendi, bırakınız söylesin, söyledikçe açılır.'' dedi. Kadın öfkesinin yan gözüyle Vedat'ı süzerek, ''Aklın çarpık bacasından tüten bu sözleri yazıp da ne yapacaksın? Bu saçmaları kaç paraya, kime satacaksın? Alıcılarınız kimler?'' Artık dünyada sözü dinlenecek akıllı kalmadı da tımarhanedekilerden mi ders alacağız? Sana anket lazımsa bana evlat lazım. Baksana söylene söylene ne hale geldi. Vedat yılışık bir gülümsemeyle bir şey olmadı yorulmuyor ki düşünmeden söylüyor. Düşünmeden söyleyenlerin bu kadar büyük değeri varsa, düşünmeye gerek görmeden çırpıştıran akıllılar çok, onlara git. Şair, daha bitirmedim. Şiir akıldan değil, içgüdüden gelendir. Akıl bizi kendi istibdadına, dipnot, egemenliğine çeker. İçgüdü bilincin karşıtıdır. Bilincimizi kovarak biz asıl kendimizi, doğal benliğimizi bulabiliriz. Akıllılar ara sıra delice şeyler düşünürler. Ama kimseye kendilerine deli sanısı vermemek için söylemeye korkarlar. Delilerde bu dikkat yoktur. Düşündükleri gibi konuşurlar. Aradığımız selameti düşündüklerimizi çekinmeden söylemekte bulabiliriz. Bu cesaret de yalnız delilerin harcıdır. Mısır koçanı dikenli gülün, hayatının yırtık cebinde yüreksiz ince otlar, takır takır kurna başında leylekler, leylekler, hendekler. Bilmem anlayabildiniz mi? Şairin anası ağlar gibi bir hareketle, işte saçmanın gül pembesi. Aman Allah'ım, sen bizi koru. Bu herzeleri, dipnot, saçmalıkları, dinleye dinleye bir gün biz de evcek kaçırıp böyle olacağız dedi. Vedat bu son şaheser şiiri de yazdıktan sonra elini sıkıp savuştu. Artık epey sermaye toplamıştı. Bu bilinçaltı kaynağından gelen ekstra düşünceleri kendi zekasıyla da süsleyerek bol soslu bir tabak okuma ziyafeti çekmiş olacaktı. Anketçilerin bir huyları da budur. Akıllı deli söylettikleri kimselerin sözlerine yaraşık alsın almasın kendi kalemleriyle de yamalarlar. Vedat'ın konuşması meraklı okundu. Başka anketçiler birbiri arkasından şairin kapısını aşındırıyorlardı. 2 ay geçti, hala bunların arkası alınmadı. Anne kapı aralığından bu sırnaşıklara bağırıyordu. Allah'a şükür benim oğlum akıllandı. Deli sözlerine bu kadar itibar varsa kaçırmış başka şairler, edipler arayınız. Kıtlığı mı var yavrum? Er kişi niyetini. Evli misiniz? Nasıl geçiniyorsunuz? Kah fırtına, kah sükunet. Birkaç defa darıldınız, barıştınız. Bizim de öyle oldu. İyi hava, kötü hava. Sonunda büyük bora koptu, ikimizi birbirimizden ayırdı. Size onu anlatacağım. Ah, felaketim çok garip. Korkarım bana ahmak diyeceksiniz. Ama talihsizlik ayıplanmaz. Ya yaratılıştan ya halin gereği ahmak olmayınca karıyla geçinilmiyor. Dikkat buyurunuz, hoşça geçinenler hep dediğim gibidir. Hayatımın bu tek gülün saatini anlatırken yüreğim sarsılır. Kendi kendime hem güler hem ağlarım. Çünkü ömrümde ne bu kadar gülünç bir komedya seyrettim ne de bu kadar feci bir dram. Karım bir parça geçimsiz, her şeye dudak büker, nazlı, kendini ağıra satan bir kadındır. Fakat hangi güzel ve zeki bir kadın böyle değildir? Onun dudak bükücüleri kendini daha güzelleştirdiği için hoşuma giderdi. Güzelliklerini değerlendirmeyi bilen kadın eşler, işte evlilik aleminin büyük sanatçıları. Evlenmenin talihsizliği ikidir. Ya çok sevmek, ya hiç sevmemek. Ortak kararda hiçbir tat yoktur. İlk geçimsizlik annemle karımın arasında başladı. Annem yetişme bakımından geleneğe bağlı klasik bir Türk kadınıdır. Oğlan anası olmak gururuyla da başkaca şişkindir. Ne Refia kaynanasının faziletlerini beğendi ne de annem gelininin güzelliğini. Birisi kendini saydırmaya çalıştı, öteki saymamakta ayak diredi. Mümkün değil, geçinemediler. Ara yerde ben ezildim, berbat oldum. Sonunda annemin evinden çıktık, Refia'nın annesinin evine taşındık. Bu sefer de ben kaynanamla dalaşmaya başladım. Ne kadar inadında pek, diline kavi, dipnot, laf altında kalmayan, acuzeliğinde, dipnot, cadı, koca karı, insafsız bir karı. Böyle de geçinmek kabil olmadı. Erenköy'ünde tenha bir yerde kendi başımıza bir köşke taşındık. Karım öyle istedi. Ona yavaş yavaş bir tenhalığa çekilme hastalığı geliyordu. Komşuların hiçbirine gitmedi. Safa geldinize gelenleri kabul etmedi. Bana, oh Şevket, dırdırdan, dedikodudan bıktım. Artık başımı dinlendireceğim. Ne kimse bana gelsin ne de ben kimseye gideyim. Bu da karımın fanteziyesi. Belki 5-10 gün sonra bu düşüncesini de değiştirir. Neme gerek, istediği kadar yalnız otursun. İnsandan kaçmak sinir hastalıklarının en hafif çeşidi olsa gerek. Biz ev halkı, bir hanım, bir ben, yukarı hizmetçisi, ahçı kadın, bir de uşak 5 candan oluşuyoruz. Ara sıra karımın akrabasından hala hanım dediğimiz orta yaşlı bir kadın gelir gider. Refia'nın sinirli bir kişi olduğunu anladınız. O mutlaka dalaşacak birini arar. Ben erken savuşup gidiyorum. Akşamları da yorgun gelip yemekten sonra hemen yatıyorum. Böylece onun dalacanlığından kurtuluyorum. Karım bazı geceler ısırgan otu gibi gidiştirici, dipnot, kışkırtıcı, sitemlerle kavgaya çanak açsa da aldırmayı veriyorum. Şimdi onun için sinirlerinin bulaşma ihtiyacını hizmetçilerle gidermeye uğraşmaktan başka çare kalmadı. Ayda 3-4 hizmetçi değiştiriyoruz. En sabırlısı bir haftadan fazla dayanamıyor. Bir akşam eve geldim, Refia'yı yapayalnız buldum. Bu ne karıcığım? Ne olacak? Terbiyesizlerin bugün topunu kovdum. Dilleri kürek gibi, burunları kaftağında aylık beğenmezler. Vallahi hiçbir yoluyla su vermesini bilmiyor. Def ettim edepsizleri. Oh, kurtuldum. Böyle sapa, tenha bir yerde, koca köşkte bir sen bir ben nasıl otururuz? Hele gündüzleri sen tek başına kalacaksın. Kalayım, oh daha iyi. Mutfak işini, sokak işini kim görecek? Ben hepsini düşündüm. Halam bir yerde genç bir kız salı kalmış. Pek halim Selim çocukmuş. Onu getirecek. İstediğim gibi kendim terbiye ederim. O benim huyumu alır, ben onunkini alırım. Çekime göre yetiştiririm. Artık o bana candan bir şey olur, mutfağa girer, ikimiz pişiririz. Halam da bizi bırakmaz, kıza yemek gösterir. Bakkala kasaba kim gidecek? Sokak işi bana mı kalacak? Bir uşak tut, ihtiyar olsun, sağır olsun, gözleri pek seçmez olsun, bunakçı olsun. Böylesine gidip Darül Ceza'dan aramalı. Orada bile bulabileceğimiz şüphelidir. Biz hizmetçi için bu şartları sayıp dökünce herkes bana güler. Bu isteğine uyabilecek bir uşak bulabilsek bile o bize iş göremez. Biz ona hizmet etmeliyiz. Ben dediklerimi düşünür taşınır da söylerim. Bana karşı çıkılmasından hoşlanmam. Böylesi her şeyi görmez, her şeyi duymaz. İşi dışarı hiçbir şeye karışmaz. O delik deşik dinleyen cingöz heriflerden çok yangınım. Peki, üzülme, dediğin gibi olsun. Bakalım, araştıralım. Talihin varsa duyarlılığının 1/8'ini kaybetmiş öyle bir amelimanda, dipnot, iş görecek gücü kalmayan kimse belki bulunur. O gece Refia ile köşkte yalnız yattık. Ertesi akşam dönüşümde karımı taşkın, uçarı bir neşe içinde buldum. Sevincinden adeta sarhoş gibiydim. Boynuma sarıldı. İki yanağımdan dudaklarının telaşlı ateşiyle öptükten sonra, ah beyim, ne kadar mutluyum bilsen. Hayrola, halam kızı getirdi. Bir hizmetçi kızının gelmesiyle karımın böyle kaynar bir neşe içinde fıkırdaması bana biraz durgunluk getirdi. Refia şimdi sitemli bir tavır alarak, bey, niçin sevinmiyorsun? Ah bilirim, beni mutlu eden bir şey seni üzer. Dur karıcığım, yorgunum, nefes alayım. Sevinecek vakit kalmadı ki. Hanım, kızın adı ne? Bir acayip köylü adı vardı. Şehnaz'a çevirdim. Çağır göreyim. Ah, bir kusuru var. Aşırı derecede utangaç. Bir çöl gazeli, dipnot ceylanı, kadar vahşi. Senin karşına çıkmaya sıkılıyor. Ben de halini acıdım, çok zorlamadım. Güzel mi? Bilmem bu soru nasıl bir tedbirsizlikle ağzımdan çıktı. Hemen yüzüne bir küskünlük pembeliği yayılan karım bir dudak büküşle başını çarpıtarak, yakışıklıca. Refia'nın böyle küçümseme edatıyla bile olsa bir Havva kızının güzelliğini tasdik etmesi onun görünmedik bir güzelliğe sahip olduğuna kuşku bırakmazdı. Şehnaz'ın çok güzel bir kız olduğunu hemen anladım. Onun için göreyim diye üstüne düşmedim. Böyle bir isteği karıma belli etmenin benim için büyük bir tehlike olacağını biliyordum. Yalnız sordum, yaşı ne kadar? 16-17. Artık lakırdı burada kesildi. Karım kendisi bana Şehnaz'a söz açmadıkça benim bu adı ağzıma almam adeta bir cinayet sayılırdı. Karımın bu coşkun sevincini ona sezdirmeden ben kıs kıs gülüyordum. Ben malımı bilmez miyim? İyi geçinme duasıyla Baba Cafer'den başlayarak bütün İstanbul'un evliyalarına mumlar, kurbanlar adasam yine Refia'nın Şehnaz'da 10 günden çok geçinemeyeceğini biliyorum. Bir akşam köşke dönüşümde Şehnaz'ı kovulmuş, karımı yine yapayalnız bulacağım. Buna hiç kuşku yok. Bu hizmetçi kız evimize geldiği akşam Refia onu öve öve nasıl göklere çıkardıysa kovduğu günü de yere yere yerin dibine sokacak. Pek kısa bir zaman içindeki karımın bir uçtan ötekine aşırılıkla olan ters coşkunluklarındaki değişikliği haklı bulma zorundasınız. Onun sözlerinde zerre kadar bir çelişme aramak gafletinde bulunanların başlarına hemen kıyametler kopar. 5 duysu 10'da 5 kötü işleyen bunak bir uşak da bulduk. Hala hanım geliyor, bizimkilere birkaç gün yemek gösteriyor, gidiyor. Artık karımın sevincine sınır yok. 1 ay, 2 ay, 3 ay hep böyle. Refia'nın neşesi artıyor, eksilmiyor. Evde Şehnaz'ın metninden başka bir şey işitilmiyor. Bu sefer aldanan benmişim. Ben bu aldanışıma çok seviniyorum. Çünkü bunun benim için yararı var, zararı yok. Evin işleri tıkırında gidiyor. Akşamlara kadar can sıkıntısından esniye esniye, gerine gerine ona buna bulaşmaktan başka vakit geçirecek bir şey olmayan tembel karıma şaşılacak bir hamaratlık geldi. 6 ay oldu, hala hiçbir sızıltı yok. Köşkte aynı intizam, aynı dirlik düzenlik. Yalnız şaşılacak, çok şaşılacak bir şey var. Ben daha Şehnaz'ın suratını adam akıllı görmedim. Karım ona kendi kullanılmış bluzlarını, etekliklerini giydiriyor. Köylü Rum karıları gibi başından çenesinin altına her zaman büyük bir yemeni sarıyor. Boylu postu, iri kemikli, tıkız, gürbüz bir kız. Kazara taşlıkta, sofrada bir yerde rast gelsem hemen geniş yeminiyle yüzünü örtüyor, bana arkasını dönüyor. Bu apaçık bir saygısızlık, terbiyesizlik, beni saymamak. Ben sokakta bile fazlaca örtünen kadınlara kızarım. Evimin içinde böyle bir komedyaya nasıl dayanayım? Ama başka çare yok. Bu direktif ona karım vermiş olmalı. Refia ile 6 yıllık karı kocayız. Çocuğumuz olmadı. Kabahat kimde? Bunu anlamak için doktorlara gitmiş, tıbbi bazı usuller uygulamış ama bir yarar görmemiştik. Bugünlerde büyük bir sevince de uğradık. Karımın söylemesi üzerine kadın doktoruna başvuruldu. Bu seferki tedavi kendini gösterdi. Oh, artık gebelik gerçekleşti. Koca olmak kolay ama asıl şeref baba olabilmekte. Bazı vücutlar evlenmenin sonucu olan bu görevi yapmada görünmez bir sakatlıkla başarısız kalıyorlar. Ne felaket. Yavrusuz yuva neye yarar? Refia'nın ayı günü tamam oldu. Ağrılar başladı. Artık öyle bir günde dargın, barışık bütün yakınlar bizde toplandılar. Şimdi kadının doğurması da bir hengame. Yalnız o dünyaya çocuk getirmiyor, hep biz de beraber doğuruyoruz. Ezgin, baygın feryatlar birbiri arkasından kopuyor. Ben alt kattayım, kulaklarımı tıkıyorum, yine duyuyorum. Kilerde bir şişe rakı buldum, çekmeye başladım. Kendimi kaybetmek istiyorum. Kadehler 6'yı 7'yi geçtikten sonra ağzım kızıştı. Biraz daha rakı bulmak için kilere gittim. Kapıyı açtım, içeri girdim. Bir de ne bakayım, Şehnaz orada dipte kutuya şeker dolduruyor. Yine koca yemeniyle yüzü örtülü. O yalnız erkeklerden değil, galiba köşke dolan kadınlardan da kaçıyor. İşte cinayetimi söylüyorum. Hep insanoğluyuz. Kendimize sözümüzün geçmediği anlarımız oluyor. Karım gebeliği bahanesiyle uzun aylardan beri beni insafsızca bir perhize zorladı. Acıktım, kuduza döndüm. Kızın öyle gelişmiş omuzlarını çıkarıp boyuna çarpıtarak yine bana arka dönmesi bütün sabrımı cayır cayır yaktı. Sarhoşlukla irademi kaçırdım. Gözlerim karardı, dünyayı görmez bir hale geldim. Kiler kâgir, ufak, tel pencereli kuytu, sağır bir yer. Hemen kapıyı kapadım. Bir aygır gibi Şehnaz'a saldırdım. O bu beklenmedik sarkıntımdan şaşırdı. Bir genç kızdan umulmaz bir kuvvet, bir şiddet ve çevik hareketlerle kendini savunmaya başladı. Benimle göğüs göğüse güreşiyor ama dışarıdan yardım isteyecek hiçbir ses çıkarmıyor, vık demiyordu. Yalnız ikimiz de soluyarak boğuşuyorduk. Fakat gittikçe ben daha boğalaşarak kıza sürük gibi yapışıyordum. Sonunda halimiz pek tehlikeli bir devreye girdi.